Ayrım 34. Umutlar ve İdamlar. Altan Öymen. Sayfa 365. 16. Bölüm. Kurucu meclis açılıyor. 6 Ocak 1961'de yeni meclis binasında göreve başladım. Binaya girişim kolay olmadı. Gürsel'in açış nutku, yardımcısı Özdilek tarafından okundu. Nutukta gaye 2. Cumhuriyeti kurmaktır deniliyordu. Ama bu deyim temsilciler meclisi tarafından reddedilecekti. Çalışan gazetecilerle ilgili kanuna 9 patronun tepkisi. Bu sayfada Hürriyet'in 7 Ocak 1961 tarihli nüshasının ön sayfası var. Başlıkta büyük olarak kurucu meclis dün açıldı. Başkan Gürsel açış nutkunda gaye fazilete dayanan 2. Cumhuriyeti kurmaktır diyor. Altyazı şöyle, kurucu meclis 2 meclisten oluşuyordu. Biri o günkü sayısıyla 175 üyeli temsilciler meclisiydi. Öteki de 2. meclis gibi çalışacak olan 23 üyeli Milli Birlik Komitesi. İki meclisin anlaşamadığı konularda uzlaşma aranacaktı. 1960'ın Aralık ayının son günlerinde temsilciler meclisine seçilenlerin isim listesi tamamlanmak üzereydi. İllerde ve kuruluşlarda yapılan seçimlerin seçim kurulları yoluyla açıklanan sonuçları gazetelerde yayımlanmıştı. Seçilenlerden Ankara dışında oturanların çoğu Ankara'ya gelmişlerdi. Kendilerine 9 ay boyunca kalacakları bir yer arıyorlardı. Ankara'daki gazeteci kuruluşlarından seçilen 3 üye, Oktay Ekşi, İlhami Soysal ve ben olarak bizim öyle bir derdimiz yoktu, Ankara'da oturuyorduk. 6 Ocak 1961 günü belirlenen saatte evlerimizden çıkıp meclise gidecektik. Bunun için taşıt aracı arabamıza da gerek yoktu. Hiçbirimiz araba sahibi değildik ama evlerimiz yeni meclis binasına yürüme mesafesindeydi. Yeni meclis Ankara'nın Bakanlıklar semtindeki şimdiki meclis binasının adıydı. İlk üyeleri biz olacaktık. Biz Ankara'da oturanlar da oraya henüz girip çıkmış değildik. Zaten binanın içindeki düzenlemeler daha tamamlanmamıştı. Son çalışmalar hala devam ediyordu. Aslında geçen bölümde de değindik. Binanın projesinin tarihi eskiydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan da önceydi. Ulus'taki 2. meclis binasının ihtiyaca yeterli olmayacağı daha 1930'lu yıllarda görülmüştü. Daha büyük ve görkemli bir binanın yapılmasına 1937'de karar verilmişti. Uluslararası yarışma açılmıştı. Yarışmaya 14 proje katılmıştı. Türkiye'deki bir mimarlar jürisi projelerden 3'ünü seçmişti. Atatürk'ün de katıldığı bir seçiciler kuruluna sunmuştu. Sonuçta Avusturyalı ünlü mimar Clemens Holzmeister'in projesi üzerinde karar kılınmıştı. Binanın temeli Atatürk'ün 1938 Kasım'ındaki ölümünden bir yıl kadar sonra 1939 Ekim'inde atılmıştı. Fakat 2. Dünya Savaşı sırasındaki bütçe zorlukları inşaatın devamını engellemişti. Çalışmaların düzenli olarak devam etmesi ancak 1957 yılından sonra mümkün olmuştu. Tam sonuca yaklaşılırken 27 Mayıs araya girmişti ama inşaat birkaç haftalık aradan sonra yeniden başlayıp son aşamasına getirilmişti. Avusturyalı Clemens Holzmeister, Türkiye'nin Cumhuriyet döneminde yapılan birçok resmi binada imzası olan bir mimardı. Yapıtları arasında 2014'e kadarki tüm cumhurbaşkanlarının ikamet ve çalışma yeri olarak kullandığı Çankaya Köşkü de dahil olmak üzere bakanlıklar bölgesindeki İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Yargıtay gibi büyüklü küçüklü birçok eseri vardı. 27 Mart 1886'da doğan Holzmeister, Avusturya'nın 1938 yılında Almanya tarafından ilhakından sonra 1949'a kadar Türkiye'de yaşadı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ve Güzel Sanatlar Akademisi'nde dersler verdi. 1978 yılında bugünkü TBMM binasının yeniden yapılanması çalışmalarına katıldı. 1983 yılında Salzburg'da öldü. Son dakika sürprizi. Kurucu meclisin açılmasından önceki son hafta içinde biz o meclisi Ankara'dan seçilmiş olan 3 gazeteci bir sürprizle karşılaştık. Ankara'da seçim kurulunun bize temsilci seçildiğimizi bildiren yazıyı göndermesini bekliyorduk. O yazı o zamana kadar gelmemişti. Bizim cemiyetin görevlileri kurula telefon edip soruyorlardı. Bekleyin, göndereceğiz cevabı geliyordu. Ama günler geçiyordu, hiçbir şey gelmiyordu. Sonuçta meclisin açılışından bir hafta önce kuruldan bir yazı geldi ama içeriği tamamen başkaydı. Bize temsilci seçildiğimizi değil, seçimimizin yapılan bir itiraz üzerine iptal edildiğini bildiriyordu. İptal nedeni daha önce değindiğim gazeteci spor yazarı tartışmasıydı. Yüksek Seçim Kurulu seçime Ankara'dan katılması gereken gazeteciler kuruluşlarının eksik katıldığı görüşünü kabul etmişti. Seçime itiraz Ankara Spor Yazarları Derneği'nden gelmişti. Dernek kendi yönetim kurulu üyelerinin de seçime çağrılmamış olmasını seçim sonucunu bozma nedeni sayıyordu. O kurul o itirazı haklı bulmuştu. Biz tabii buna şaşırdık. Seçim kurulundan bize verilen bilgi buydu. Kurul Ankara'daki gazeteciler kuruluşlarına temsilciler meclisi seçimine hangi kuruluşların katılacağını Ankara Valiliğine bildirmişti. Valilik de bunu seçime katılacak kuruluşlar başta olmak üzere ilgililere bildirmişti. Gazetecilerin seçimi valilik yazısındaki bilgiye uyularak 3 kuruluşun temsilcilerinin katılımıyla yapılmıştı. Ama Spor Yazarları Derneği buna itiraz edince durum değişmişti. Yapılan incelemelerden sonra iptal ve yenileme kararı alınmıştı. Evet, sonuçta seçime katılanların sorumluluğu yoktu ama başka çare de yoktu. Seçim Spor Yazarları Derneği üyelerinin de katılımıyla yenilenecekti. Hem de fazla vakit kalmamıştı, hemen 2-3 gün içinde yenilenecekti. Öyle yapıldı. Eski seçmenlerimizle birlikte Spor Yazarları Derneği'ndeki yeni arkadaşlarımızın da katıldığı yeni bir seçim yapıldı. Biz üçümüz yeniden seçildik. Ancak bu sürecin tamamlanması kurucu meclisin açılış günü olan 6 Ocak 1961 Cuma gününden bir gün önce gerçekleşebildi. Bizim seçim kurulundan tasdikli mazbatalarımızı alabilmemize vakit kalmadı. Kuruldan bize dediler ki, meclise gittiğinizde oradan alırsınız. Kart olmayınca. 6 Ocak 1961 sabahı meclise gittim. Belirtmiştim, bizim ev oraya yakındı. 10-15 dakika yürüyerek binanın bahçesinin giriş kapısına vardım. Ama kapıdaki nöbetçi astsubay kartımı sorunca ne diyeceğimi şaşırdım. Çünkü yanımda benim temsilciler meclisi üyesi seçilmiş olduğuma dair hiçbir belge yoktu. Belgeyi meclisin içine girdikten sonra alabilecektim. Ama o belge sadece meclis binasına değil, meclisin bahçe kapısından bahçesine girmek için de gerekliydi. Kapıdaki nöbetçilerin işi çoktu. Önlerine tanımadığım bir takım insanlar, belli ki temsilciler meclisi üyeliğine seçilmiş olan ama ellerinde belgeleri de olan mevkidaşlarım geliyordu. Onlara buyurun diyorlardı. Bana ise bir şey demiyorlardı. O zaman malum cep telefonu diye bir şey de yok ki üyeliğe seçildiklerini bildiğim arkadaşlarımdan birine telefon edip yardım rica edebileyim. Bahçe kapısından içeriye geçenler bahçede yeni meclis binasının önünde gruplaşıyorlardı. Birbirlerini tanıyanlar merhabalaşıyordu, tanımayanlar tanışıyordu. Orada bir fotoğrafçı vardı, onun önünde toplu fotoğraf çektiriyorlardı. Ben de bahçe kapısındaki kulübenin önünde gelen gidenin azalmasını bekliyordum. Sonuçta bahçe kapısına gelenlerin seyrekleştiği bir sırada nöbetçi astsubay kulübedeki telefonu açıp birileriyle konuştu. Benim ismimi alıp telefondakine bildirdi. Gene epey bir süre bekledim, sonra bir haber geldi. Herhalde durum anlaşılmış olacak ki benden bir imza aldılar, içeri girmeme izin verdiler. Böylece ben de meclis bahçesine ellerinde belgeleriyle girip büyük ana kapının merdivenlerine doğru güvenli ve rahat adımlarla yürüyenlerin arasına katıldım. O arada tanıdıklara da rastladım. Benim gibi basın temsilcisi arkadaşlar. İstanbul'dan, Milliyet'ten Ömer Sami Coşar, Kim'den Ali İhsan Göğüş, Vatan'dan Babür Ardahan, İzmir'den Şeref Bakşık, Bursa'dan Derviş Sami Taş'tan. Üniversiteler temsilcileri, siyasal bilgilerden hocalarım, kurucu meclis tasarısının mimarı Turhan Feyzoğlu, tasarıyı hazırlayan ekipteki hocalardan Muammer Aksoy, Bahri Savcı ve son dönemlerdeki CHP milletvekilleri, CHP'nin gençlik kollarındaki dostlarım Supi Baykam, Bülent Ecevit. Temsilciler Meclisi'nin en gençlerinden Alev Coşkun, bizim Ankara'daki yazar çizer dostlardan Doğan Avcıoğlu, Mümtaz Soysal, Coşkun Kırca. Tabii tanımadıklarımla da ayaküstü konuşup tanışıyorduk. 9 ay o binanın çatısı altında çalışacaktık. Aralarında çok değerli insanlar vardı. O meclise seçilmiş olmaktan memnunluğum onları tanıdıkça artıyordu. Her şey çok büyük. Binanın içine, koridorlarına, salonlarına gelince her yeri bizim sayımıza göre çok büyüktü veya bana öyle geliyordu. Temsilciler olarak bizim sayımız 280 civarındaydı. Civarında diyorum, çünkü hükümet üyesi olup Temsilciler Meclisi üyeliği kazananların sayısı hükümetteki değişikliklere göre değişebiliyordu. Eski bakanların üyelikleri devam ediyordu, yeniler onlara ekleniyordu. Milli Birlik Komitesi üyelerinin yeri yeni asmakat geçişiyle geçilen ek binaydı. Sonradan yeni anayasayla kurulacak olan Cumhuriyet Senatosu'na tahsis edilecekti. Şimdi meclis başkanının makamının bulunduğu bina. İki binada da personel sayısı fazla değildi. Eski mecliste bulunan personelin sadece bir kısmı yeni binalarda görevlendirilmişti. Bu durumda binanın içindeki yüksek tavanlı koridorlardan geçerek bir yerlere giderken çoğu defa kimseye rastlamıyorduk. Koridorların belirli yerlerinde rahat koltuklar vardı. Ortalarında sehpalar, üstlerinde sigara tabloları. Onlara ek olarak ayaklı sigara tabloları da vardı. Herkesin bol sigara içmesi gerektiği yazılı olmayan ama herkesçe uyulan bir kural gibiydi. Toplantı salonuna gelince, o salon 500 civarındaki üyenin oturmasına yetecek büyüklükteydi. Bizim milli birlikçiler de dahil yaklaşık 300 küsur üyeli kurucu meclise biraz bol geliyordu. Salondaki sıraların oturacak kanepeleri şimdiki gibi turuncu değil, koyu yeşildi. Ahşap bölümleri ve masaları da koyu kahverengi. Başkanlık kürsüsü ile milletvekillerinin konuşma kürsüsünün bulunduğu merdivenle çıkılan bölüme de kahverengi renk hakimdi. Dinleyicilere ayrılan balkon ile devlet erkanı ve kor diplomatiğe ait localarda renk uyumu aynıydı. Hepsinin üstüne tavandan inen görkemli avizeler ışık veriyordu. İçeride gün ışığı yoktu ama avizelerin ışığı yeteri kadar parlaktı. Biz o gün oraya ilk defa giren temsilciler boş bulduğumuz yerlere oturduk. Ön sıralar yasama görevini 7 aydan beri yalnız başına yürüten ama artık bizimle paylaşıp ikinci meclis gibi çalışacak olan Milli Birlik Komitesi'nin 23 üyesine ayrılmıştı. Onlar askeri kıyafetliydiler. Biz siviller genellikle koyu renk giyinmiştik. Tribünlerden birinde kor diplomatik oturuyordu. Yabancı devlet büyükelçileri ve beraberindeki heyetler. Basın yayın organlarının temsilcileri bizim üye sıralarımızın arkasındaki yerlerindeydiler. Toplantının başlama saati 14.30'du. Gündemde devlet başkanı Gürsel'in açılış konuşması ile üyelerin yemin etmeleri vardı. Ancak Gürsel rahatsızlığı dolayısıyla gelmemişti. Yerine Milli Birlik Komitesi üyesi Orgeneral Fahri Özdilek kürsüye çıktı. Gürsel'in konuşmasını okudu. Kurucu meclisin amacı ile ilgili olarak saptanan daha önce özetlediğimiz ilkeleri açıkladı. Amaç anayasa ve seçim kanunlarını çıkarıp bir an önce demokratik seçim yaparak demokratik bir rejime kavuşmaktı. Gürsel'in bize gösterdiği hedef ikinci cumhuriyet. Buraya bir zamanlar çok konuşulan ve tartışmalara yol açan bir sözle ilgili bir not düşmek istiyorum. O çok tartışılan söz ikinci cumhuriyet sözüydü. 20. yüzyılın sonlarında ve 21. yüzyılın başlarında ülkemizde cumhuriyetin bazı ilkeleri ve kurullarıyla birlikte yenilenme isteyenlerin bir kısmı o hedefi ikinci cumhuriyet diye tanımlıyorlardı. Fransız ihtilalinden başlayarak cumhuriyetçilerle kralcılar arasındaki uzun mücadeleler sırasında tekrar tekrar ulaşılan cumhuriyet yönetimlerinin birinci ve ikinci, beşinci diye adlandırılmasını hatırlayarak bunun Türkiye'nin de demokrasi tarihinde yeri olabileceğini düşünmüşlerdi. Tabii onları o düşünceleri yüzünden eleştirenler de çoktu. O tartışmalar sırasında zaman zaman şu sorunun cevabı aranırdı. İkinci cumhuriyet sözünü ilk defa kim kullanmıştı sorusunun? Bu sorunun cevabı artık unutuldu ama burada hatırlatayım. O sözü ilk defa ve resmen söyleyenlerden biri Türkiye'nin 1960 yılındaki devlet başkanı, Milli Birlik Komitesi Başkanı ve Başbakan Orgeneral Cemal Gürsel'di. Kullandığı günde kurucu meclisin açıldığı 6 Ocak 1961 günüydü. Rahatsızlığı dolayısıyla o açılış toplantısına bizzat katılamamıştı. Ama yazdığı ve başbakan yardımcısına okuttuğu o sözü biz üyeler için hedef göstermişti. O konudaki cümlesi aynen şöyleydi. Bugün ihtilal hükümetinin tek gayesi, teminatlı bir demokratik nizam içinde hakka, adalete, hürriyete, eşitliğe ve fazilete dayanan ikinci cumhuriyeti kurmaktır. Bu maksatla bu büyük kurucu meclisi vazifeye çağırmış bulunuyor. Sizlerin bu milli ve şerefli vazifeyi mükemmelen yapacağınıza eminim. Gerçi Gürsel o ikinci cumhuriyet sözünün içeriği konusunda adı hangi sayıyla anılırsa anılsın her demokratik ülke için hedef olması gereken nitelikleri sayıyordu. Ama o ikinci cumhuriyet deyimine alışmıştı. Konuşmasının bir başka yerinde kurucu meclis üyelerine güven duyduğunu ifade ederken gene aynı deyimi kullanıyordu şöyle. İçinizde muhtelif partilere mensup olanlar ve tarafsızlar vardır. Fakat sizlerin ikinci cumhuriyet kurma gayretleriniz sırasında meseleleri partileriniz bakımından değil, milli menfaatler yönünden tetkik edeceğiniz şüphesizdir ve bu böyle olmalıdır. Aslında şu belliydi. İkinci cumhuriyet sözünün 27 Mayıs sonrasındaki resmi konuşmalarda kullanılmasının Milli Birlik Komitesi'nin demokrasiyi yeniden ve güvenceli bir şekilde kuralım hedefi dışında ideolojik veya politik bir hedefi yoktu. Belirttiğim gibi bu Fransız ihtilali örneğinden akıllara takılan pratik ve etkileyici bir tanımlama yapma isteğinin sonucu olabilirdi. Ama bu ikinci cumhuriyet sözünün hem de kurucu meclisin açıldığı gün hem de bir görev tarifi gibi kullanılması kurucu meclis üyelerinin ben de dahil büyük bir kısmında biraz yadırganmıştı. Turan Güneş, yaşasın tek ve ebedi cumhuriyetimiz. Bunun tartışılması biraz uzun sürerdi ve Anayasa Komisyonu'nun kuruluşundan bir süre sonra komisyon kararıyla gündem konusu olmaktan çıkarılacaktı. O sonuçta kurucu meclis genel kurulunda komisyon sözcüsü Profesör Turan Güneş'in gür sesiyle ilan edilecekti. Şu cümlelerle: "Biz o kanaatte bulunuyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti bir defa kurulduktan sonra başka memleketlerde olduğu gibi peşi peşine cumhuriyetler kurulmayacaktır. Memlekette cumhuriyet kurulmasında en büyük tesiri olan, en büyük rolü olan Büyük Atatürk'ün dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır." 27 Mayıs ihtilali hareketini başında da belirtildiği gibi Türk ordusunun memleket ve vatansever evlatları sadece Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak için yapmışlardır. Cumhuriyet tektir ve ebedidir kanaatini taşıyoruz. Hukuki durumu budur. Bizzat Atatürk'ün aziz hatırasının bizi böyle düşünmeye zannediyoruz. Muhterem arkadaşlarım, komisyonun son olarak söyleyeceği söz şudur: yaşasın tek ve ebedi cumhuriyetimiz. Bu konuşmayı ben bugün yarım yüzyıldan fazla zaman geçtikten sonra hatırlarken kurucu meclisin toplantı salonundaki arkadaşlarımla birlikte rahmetli Turan Güneş'i ne büyük bir heyecanla alkışladığımızı yeniden görür ve işitir gibiyim. Turan Güneş'in o konuşmasının iki anlamı vardı. Biri Türkiye'nin tüm illerinden ve toplum kesimlerinden seçilerek gelen kurucu meclis üyelerinin Atatürk'e ve Cumhuriyet'in değişmezliğine inandıklarının ifadesiydi. İkincisi o meclisin üyelerinin o vakte kadarki askeri otoritenin telkinleri ne olursa olsun kendi özgür düşünce ve duygularını olduğu gibi ifade etmekten şaşmayacak kadar demokrat olduğunun göstergesiydi. Yeminimiz ve görevimiz. Gürsel'in konuşmasının okunmasından sonra yemin törenine geçildi. Hepimizin adı birer birer okundu. Biz de adımız okununca kürsüye çıkıp kürsüdeki masanın üstünde yazılı olan yemin metnini okuduk. O metin şöyleydi: "Yurdun bağımsızlığı ve bütünlüğü, milletin egemenliği ve mutluluğu, hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları ilkeleri uğrunda bütün gücümle çalışacağım. Adalet ve ahlak esaslarına bağlılıktan ve yeni anayasayı demokratik ve layık cumhuriyet esaslarına göre en kısa zamanda hazırlamak ve iktidarı yeni meclise devretmek ilkesinden ayrılmayacağım. Bunun için şerefim, namusum ve bütün mukaddesatım üzerine and içerim." Meclisin toplantısı 14.30'da başlamıştı. Fahri Özdilek'in konuşması ile üyelerin yemin metnini okuması saat 19'a kadar sürdü. Dikkatimi çeken şeylerden bazıları şunlardı. Yemin edecek üyelerin isimleri Milli Birlik Komitesi'nin basına açık ilk oturumundaki gibi soyadı başta olacak şekilde okunuyordu. Yani mesela Oktay Ekşi diye değil, Ekşi Oktay diye. Osman Bölükbaşı değil, Bölükbaşı Osman diye. Bu malum ihtilalin ilk Milli Birlik Komitesi döneminden başlayarak komite toplantılarında da uygulanan usuldü. Şimdi bizim temsilciler meclisinde de uygulanıyordu. Soyadını öne geçirme uygulaması. Bunun örneklerini 1940'lı yıllardaki Türkçülük hareketleri zamanından hatırlıyorum. Sonradan haklarında ırkçılık, Turancılık yaptıkları iddiasıyla dava açılan, kendi tanımlamalarına göre ırkçı veya Turancı değil, Türkçü veya Türk milliyetçisi olan Nihal Atsız ve arkadaşları o zamanki dergilerinde imzalarını öyle atarlardı. Zeki Sofuoğlu diye değil, Sofuoğlu Zeki. Seyfi Hocaoğlu diye değil, Hocaoğlu Seyfi diye. Nihal Atsız'ın devrim başbakanı Şükrü Saracoğlu'na yazdığı ünlü bir açık mektup vardı. Ona hitap ederken adını da o usule göre yazmıştı. Başvekil Saracoğlu Şükrü'ye açık mektup demişti. Bakınız bir dönem bir çocuk sayfa 430. Anlaşılıyordu ki ad ve soyadı düzeniyle ilgili o eski gelenek sadece 27 Mayıs'la kurulan 38 üyeli Milli Birlik Komitesi'nin toplantılarına yansımakla kalmamıştı. 14'lerin tasfiyesinden sonraki 23 üyeli 2. Milli Birlik Komitesince de sürdürülmüştü. Şimdi de bizim kurucu meclisin tümünde uygulamaya konulmuştu. Bu sivillerden oluşan temsilciler meclisi üyelerinin büyük bir kısmınca yadırganmıştı. Konuyu hemen o gün kürsüye getirip tartışma konusu yapan olmadı. Ama daha sonraki günlerde başbakanlık divanına gidip uygulamanın değiştirilmesini isteyenler oldu. Bu bence kurucu mecliste ideolojik denilebilecek bir tartışmanın başlangıcı sayılabilir. Tartışmanın taraflarının kurucu mecliste resmen temsil edilen partilerle ilgisi yoktu. Bu bölümün başlarında belirttim, İsmet İnönü'nün başkanlığındaki CHP ile Osman Bölükbaşı'nın başkanlığındaki CKMP, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, meclise yetkili organlarının yaptıkları seçimle kendi temsilcilerini doğrudan doğruya göndermişlerdi. Onlara kuruluş hazırlıklarını yapmakta olan YTP yani Yeni Türkiye Partisi mensupları katıldıktan sonra meclise temsil edilen parti sayısı 3'e çıkacaktı. Ama meclisin üyelerinin büyük kısmı o partilerin üyesi olsalar bile parti temsilcisi değillerdi. Oraya ya illerin ya da derneklerin, meslek kuruluşlarının, kamusal kuruluşların seçtiği temsilciler olarak gelmişlerdi. Gerçi aralarında siyasal partilerin üyesi olanlar da vardı ama onların da bir parti disiplini içinde davranma zorunlulukları yoktu. Bu durumda meclis içinde görülen çeşitli konular üzerindeki fikir ayrılıkları partisel olmaktan çok üyelerin kişisel düşüncelerinden, mesleksel, sınıfsal veya ideolojik konumlarından kaynaklanıyordu. Oylamalarda verdikleri kabul veya ret oyları da konulara göre değişiyordu. Bu durumun pek çok örneği anayasa görüşmeleri sırasında ortaya çıkacaktı. Mülkiyet hakkıyla, iş hukukuyla, kamulaştırma kurallarıyla ilgili anayasa maddeleri üzerinde sadece partisiz üyeler arasında değil, aynı partinin üyeleri arasında da bazen hayli sertleşen tartışmalar çıkabilecekti. O tartışmalı maddeler üzerinde uzlaşma oluşturulması için yoğun çabalar gösterilmesi gerekecekti. 34. Ayrımın sonu. Sayfa 378.